Ayrım 18. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi, aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 1. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 259. Proje 6. Anadolu'nun işgalini önleme projesi. Kilis, İskenderun, Adana savunma planı. Atatürk, 1. Dünya Savaşı'nın sonrasında Kilis, İskenderun, Adana bölgelerinde oluşturulacak bir savunmayla İngiltere, Fransa ve İtalya gibi emperyalist güçlerin Anadolu'yu işgallerini önlemek amacıyla bir proje geliştirmiştir. Fakat İstanbul hükümetinin korkaklığı ve teslimiyetçiliği yüzünden görevden alındığı için bu bölgeyi tam anlamıyla düşünceden uygulamaya geçirememiştir. Her şeyi en başından anlatalım. Anadolu'yu savunma düşüncesi. 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa ve diğer ittihatçılar, Arap çöllerinde ve Turan ellerinde hayal peşinde koşmanın hesaplarını yaparken, Atatürk Anadolu'yu savunmanın hesaplarını yapmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde İngilizleri ve Fransızları durduran, Doğu cephesinde Muş ve Bitlis'i Ruslardan geri alan Atatürk, 17 Şubat 1917'de Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanmıştır. Bu ordunun görevi Arap Yarımadası'nı, Mekke'yi, Kabe'yi savunmak ve Suriye'yi Medine'ye bağlayan demir yolunu elde tutmaktır. Fakat Atatürk'ün çok daha başka düşünceleri vardır. O, değil Hicaz'a asker sevk etmek, oradaki askerleri de alıp Anadolu ve çevresinde güçlü bir savunma hattı oluşturmak istemektedir. Atatürk, Halep'e giderek bu düşüncesini Enver Paşa ve Cemal Paşa ile paylaşmış, ancak görüşleri dikkate alınmayınca görevinden istifa edip İstanbul'a dönmüştür. Enver Paşa, Atatürk'ü bu sefer de Kafkasya içlerindeki 9. Ordu Komutanlığı'na atamak istemiş, ancak Atatürk, Anadolu dışındaki bu uzak görevi kabul etmeyince bu sefer de Suriye'deki 7. Ordu Komutanlığı'na atanmıştır. Atatürk, Suriye cephesinde 7. Ordu Komutanı iken, grup komutanı Alman General Falkenhayn ile görüş ayrılığına düşmüştür ve Falkenhayn önce İngilizleri Palestin'den söküp atmayı, sonra da Bağdat'ı almayı planlamıştır. Başkomutan vekili Enver Paşa da Falkenhayn gibi düşünmektedir. Rauf Orba'ya, biz genel durum bakımından Medine'nin sonuna kadar savunulmasını, Bağdat'ın da bir an önce geri alınmasını siyaseten gerekli görüyoruz, demiştir. Geleceği doğru okuma yeteneğine sahip olan Atatürk, General Falkenhayn'ın sadece Alman çıkarlarını düşündüğünü, İngiliz üstünlüğüne aldırış etmeden, Arapların iç yapılarını dikkate almadan, emrindeki Türk ordularını ateşe atarak bir taarruz planı üzerinde çalıştığını fark etmiştir. Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları, 1. Kitap, sayfa 39-40. Atatürk, Alman çıkarlarını koruma pahasına Türk ordusuna zarar veren General Falkenhayn ile çalışmak istemediğini iki raporla üstlerine bildirmiştir. Atatürk ilk raporunu 20 Eylül 1917'de Halep'ten Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya göndermiştir. Atatürk 2010 kelimelik 7 büyük kitap sayfası tutan bu uzun raporunda cesaretle ve açık yüreklilikle şu çarpıcı değerlendirmeleri yapmıştır. 1. Halk ile yönetim arasındaki bağlar sarsılmıştır. Ülke genel bir anarşiye doğru sürüklenmektedir. 2. Mülki idare tam bir aciz içindedir. Zabıta kuvvetleri zayıf ve yetersizdir. Memurlar rüşvet almakta, yolsuzluk ve vurgunculuk yapmaktadır. 3. Yargı işlememektedir. 4. Ekonomi çökmektedir. 5. Saltanat çürümektedir. Bir gün hep birden çökmesi ihtimali vardır. 6. Almanların 1. Dünya Savaşı'nı kazanması imkansızdır. 7. Ordumuz sefil ve perişan durumdadır. 8. Alman General Falkenhayn, Alman çıkarlarını korumaktadır. Atatürk, sorunları bu şekilde sıraladıktan sonra çözüm yollarını da şöyle sıralamıştır. 1. Hükümeti güçlendirmek. 2. Beslenmeyi sağlamak. 3. Yolsuzlukları en aza indirmek. 4. Ülkeyi sağlam bir hareket üssü haline getirmek. 5. Askeri politikamızı bir savunma politikası haline getirmek. Atatürk, askerlik tarihinde bir benzerine dahi rastlanmayan bu ünlü raporunu şu çarpıcı cümlelerle bitirmiştir. Askeri politikamız bir savunma politikası olmalı. Elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tek eri sonuna kadar saklamalıyız. Memleket dışında da bir tek Türk askeri kalmamalıdır. İşte benim düşüncelerim bundan ibarettir. Bulunduğumuz mevki sebebiyle bunları tasvir etmekle vicdanım üzerindeki yükü atmış bulunduğuma inanıyorum. İşte Atatürk'ün 1917 yılındaki düşüncesi. Memleket, Anadolu dışında bir tek Türk askeri kalmamalıdır şeklindedir. Atatürk'ün memleket dışında bir tek Türk askeri kalmamalıdır dediği o günlerde Enver Paşa, Kafkaslar'da, Dağıstan'da ve Hicaz'da bulunan orduların zafer haberlerini beklemekte, bu da yetmezmiş gibi Hindistan'a bir sefer yapmayı planlamaktadır. Birinci raporundan herhangi bir sonuç alamayan Atatürk, 24 Eylül 1917'de yine Halep'ten Enver ve Cemal Paşalara ikinci bir rapor daha göndermiştir. Bu raporunda özellikle General Falkenhayn'ı çok ağır bir delle eleştirerek görevden alınmasını istemiş, aksi halde istifa edeceğini bildirmiştir. Atatürk'ün Enver Paşa gibi rakiplerinin onu bir kaşık suda boğmak istedikleri bir ortamda idamı göze alarak böyle bir rapor hazırlaması, her şeyden önce onun katıksız vatanseverliğinin bir göstergesidir. Atatürk, ülkenin yanlış politikalar nedeniyle her geçen gün biraz daha batağa sürüklendiği bir ortamda, sorumluluk sahibi bir asker ve duyarlı bir yurttaş olarak her şeyi göze alıp devleti yönetenleri uyarmayı kendisine bir görev saymıştır. Atatürk'ün bu tarihi raporları adeta görmezlikten gelinmiştir. Hükümet ve başkomutanlık ne bir disiplin soruşturması açmış ne de görüşlerini dikkate almıştır. Bunun üzerine o da kendi kendimi görevden aldım diyerek istifa etmiştir. Yıldırım Orduları Komutanı Falkenhayn bu durumu disiplin aşımı olarak değerlendirerek Atatürk'ün derhal cezalandırılmasını istemişse de Enver Paşa böyle bir kararın Atatürk'ün kamuoyundaki şöhretini daha da arttıracağını düşünerek onu Diyarbakır'daki 2. Ordu Komutanlığı'na atamakla yetinmiştir. Ancak Atatürk görüşleri dikkate alınmadıkça ve raporlarında belirttiği sorunlar çözümlenmedikçe hiçbir makamda memlekete hizmet etmeyeceğini belirterek bu görevden de istifa edip İstanbul'a dönmüştür. Bu sırada Şehzade Vahdettin'le birlikte Almanya seyahatine çıkmıştır. Atatürk bir süre sonra yeniden Suriye Filistin'deki 7. Ordu Komutanlığı'na atanmıştır. Bu sırada Yıldırım Orduları Komutanlığı'na Liman von Sanders getirilmiştir. Adı geçen eser sayfa 40-42. Suriye geri çekilişi ve Türk süngülerinin çizdiği sınır. İngilizler, yoğun hazırlıklardan sonra 19 Eylül 1918'de Filistin'deki Türk cephesine saldırmıştır. Bu cephe, Liman von Sanders komutasındaki Yıldırım ordularınca tutulmaktadır. Yıldırım orduları şu birliklerden oluşmaktadır. Mesinli Cemal Paşa komutasındaki 4. Ordu, Cevat Paşa komutasındaki 8. Ordu, Mustafa Kemal Paşa Atatürk komutasındaki 7. Ordu, Atatürk'ün kolordu komutanlarından biri İsmet Paşa, diğeri Ali Fuat Paşa'dır. Bu üç ordu, Yafa'nın 20 kilometre kuzeyi ile Lut Gölü arasındaki 100 kilometrelik cepheyi savunmaktadır. 4. ve 8. ordular, İngiliz saldırısının daha başlarında dağıldıklarından tüm yük Atatürk'ün kontrolündeki 7. ordunun omuzlarına binmiştir. Atatürk komutayı devraldığında 7. ordu Nablus'un kuzeyi ve Şeria Nehri arasında konuşlanmıştır. Liman von Sanders, devasa İngiliz ordusu karşısında ne yapacağını şaşırmış bir durumda geriye doğru kaçarak canını zor kurtarmıştır. Geride kalan orduları toparlamak isteyen Atatürk bir süre von Sanders'le irtibat kuramamıştır. Bu sırada süratle orduları derleyip toparlayan Atatürk, kimseye sormadan inisiyatif kullanarak Türk ordusunu Suriye'nin kuzey sınırına yakın Halep'e çekmeye başlamıştır. Liman von Sanders bu itaatsizliğinin nedenini sorunca Atatürk, Suriye'nin bir Arap şehri olduğunu, önemli olanın Türk olan Anadolu'yu savunmak olduğunu belirtmiştir. Bu sırada Yıldırım Orduları Komutanlığı genel karargahı Adana'ya çekilmiştir. 25 Ekim 1917'de Halep'in güneyinde kanlı çarpışmalar başlamıştır. Bu sırada bazı Arap aşiretleri de Halep'e girerek Türklere karşı sokak muharebelerine başlamıştır. Atatürk adeta tek başına hem İngilizlerle hem de onların kışkırttığı asi Arap aşiretleriyle savaşarak ordusunu geri çekmeyi başarmıştır. Atatürk bu sokak çatışmalarının ayrıntılarını 1926 yılında Falih Rıfkı Atay'a anlatmıştır. Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün bana anlattıkları İstanbul 1998 sayfa 67-69. Atatürk, Halep'in kuzeyinde Hatay'ı da içine alan bir savunma cephesi kurmuştur. İngilizler bu savunma hattına taarruz etmişler fakat Atatürk, 26 Ekim 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın son zaferi olan Katma Muharebesi'ni kazanarak Arap asilerce desteklenmiş İngiliz ordusunu bozguna uğratmayı başarmıştır. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 1, 29. Basım, İstanbul, 2009, sayfa 288. Orgeneral Fahrettin Altay Paşa, Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'ndaki bu son büyük başarısını şöyle anlatmıştır. Filistin muharebelerinde ordumuz bozuldu. Ordu kumandanı Liman Fonsan Ders Paşa kaçtı ve zorlukla kendini esaretten kurtardı. Bunun üzerine 3 ordu komutanı Cevat, Mersinli Cemal ve Mustafa Kemal Paşalar enkazı Dera'da topladılar. Fakat daha kıdemli oldukları halde Cevat ve Cemal Paşalar ordu kumandanlığını Mustafa Kemal'e bıraktılar. Kendileri çekip gittiler. Mustafa Kemal ise en buhranlı, en nazik bir zamanda bu döküntülerden ibaret ordunun kumandanlığını alma cesaretini gösterdikten başka olabildiği kadar düzenlediği bir ordu ile Halep civarındaki istila ordusunu durdurmaya da muvaffak oldu ki bu gerçekten hayrete şayan bir olaydır. Feridun Kandemir, Atatürk'ün askerliği, Atatürk 15. Ölüm Yılı Hatırası, İstanbul 1953, sayfa 6-7. Atatürk bu katma zaferinden sonra bir hat tespit ettim ve sınırladım. Kuvvetlerime emir ettim ki düşman bu hattın ilerisinden geçmeyecek demiştir. Nitekim geçmemiştir de. Bu zaferle Toros geçitleri düşmana tamamen kapatılmıştır. Atatürk geri çekiliş sırasında Suriye'deki şimendifer hatları ve yolları iyice tahrip etmiş olduğundan İngilizlerin ileri birliklerini hızla takviye imkanı da kalmamıştır. İngiliz birlikleri sadece sahilden ilerleyebildi. Türk cephesi Halep'in 5 kilometre kuzeyindedir. Bundan sonra Atatürk'ün 7. Kol Ordusu birçok saldırıya uğramış ve bunların hepsini geri püskürtmeyi başarmıştır. Süleyman Hatipoğlu, Filistin cephesinden Adana'ya, Mustafa Kemal Paşa, İstanbul 2009, sayfa 47-107. Atatürk bu zaferin anlamını Türk süngülerinin çizdiği sınır sözüyle ifade etmiştir. Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul 2007, sayfa 113. 1918'de Atatürk'ün savunduğu o hat, ileride Misak-ı Milli'nin güney sınırı olacaktır. Bu gerçeği anılarında Atatürk şöyle ifade etmiştir. Gerek Erzurum Kongresi'nde, gerek Sivas Kongresi'nde Türkiye'nin milli sınırlarını tespit için ben Türk süngülerinin işaret ettiği bu hatta esas kabul ettim. Zavallı Wilson anlamadı ki süngü, kuvvet, şeref ve haysiyetin müdafaa edemediği hatlar başka hiçbir prensiple müdafaa edilemez. Atay adı geçen eser sayfa 70. Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nın sonlarındaki bu Suriye geriye çekilme hareketi ve Halep direnişi, Anadolu direnişinin Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretidir. O daha Anadolu işgal edilmeden Anadolu'yu savunmanın hesaplarını yapmıştır. Sinan Meydan, Atatürk'ün gizli kurtuluş planları, Parola Nuh, İstanbul, 2009, sayfa 46. Kilis'teki hazırlıklar. Atatürk'ün 7. ordusu katma zaferiyle İngiliz ve Arap kuvvetlerini durdurmuştur. Ancak bir süre sonra bazı asi Arap çetelerinin ve arkalarındaki İngiliz birliklerinin Müslimiye'den Antep yönüne doğru ilerledikleri bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 7. ordu komutanı Atatürk bölgede gerekli olan teşkilatı kurmuş ve Antep'teki komutanlığa gerekli emirleri vermiştir. Ayrıca Kilis'e 43. tümenden küçük bir müfreze göndererek Kilis'te kurulacak olan direniş teşkilatının temelini atmıştır. 28 Ekim'de düşmanın bazı keşif teşebbüsleri ateşle geri püskürtülmüştür. 7. Ordu, İskenderun ve kıyılarla birlikte Reyhanlı, Kırıkan, Belen, Dar el Cemal, Tel el Rıfat ve doğuya doğru uzanarak genel hattını korumuştur. 2 gün sonra da Antakya ve çevresini sınırın içine almıştır. Ordu karargahı 30 Ekim'de Reco'ya taşınmıştır. Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 49. 7. Ordu Komutanı Atatürk, katmadaki karargaha gelir gelmez erzak durumuyla ilgilenmiş, depolardaki erzakları denetlemiş ve stokların iyi durumda olduğunu görmüştür. Atatürk, buradaki erzak ve malzemenin önemli bir kısmını direniş için güvendiği yerlerden biri olan Kilis'e nakletmiştir. Katmada gerekli tedbirleri aldıktan sonra da Kilis'e gitmeye karar vermiştir. Adı geçen eser sayfa 50-51. 28 Ekim 1918'de yaverleriyle birlikte katmadan Kilis'e hareket etmiştir. Atatürk Kilis'e giderken Kilis girişinde nöbet tutan ve devriye gezen Cemaat-i İslamiye örgütüne mensup gençlerle karşılaşmış ve onların bu vatanseverliklerinden memnun kalmıştır. Atatürk Kilis'te Mevlevi tekkesinde misafir edilmiştir. Burada halkın ileri gelenleriyle yaptığı konuşmada savaşın henüz bitmediğini, asıl bundan sonra Kurtuluş Savaşı'nın başlayacağını ve ona göre hazırlanmaları gerektiğini söylemiştir. Kemal Çelik, Milli Mücadele'de Adana ve Havalesi 1918-1922, Ankara 1999, sayfa 36, Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 52. Atatürk 28-29 Ekim 1918 gecesinin bir bölümünü Kilis'te geçirmiştir. Burada bir taraftan ileri gelenlere direniş düşüncesini aşılamaya çalışırken, diğer taraftan sürdürülen savunmanın geleceğini ve erzak durumunu güvenlik altına almak istemiştir. Atatürk, ordunun arkasını şehrin kuzeyindeki dağlara yaslayıp savunma hattını oluşturmaktan söz ettiğinde, şehrin ileri gelenleri şehrin savaş alanı dışında tutulmasını istemiştir. Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 53. Atatürk, Kilis'te gereken milli teşkilatın temelini oluşturduktan, Antep'teki komutanlığa bu konuda gerekli emirleri verdikten sonra halka duyurulmak üzere bir bildiri yayımlayarak Kilis'ten ayrılmıştır. Atatürk bildirisinde, "Kilislilerin uyanıklığından memnun kaldım. Gençlerimizi silahlandırmakta gösterdiğiniz yurtseverliği takdir ettim. Bu davranışınızı sürdürünüz," demiştir. Adı geçen eser sayfa 53. Atatürk, Kilis'te halka direniş düşüncesini aşılamaya çalışmış ve direniş için gerekecek silahları kendisinin ayarlayacağını belirtmiştir. Örneğin o günlerde Katma istasyonunda karşılaştığı Ali Cenani Bey'e, "Siz direnişe geçin, silahları ben ayarlayacağım," demiştir. Ali Cenani Bey, Antep'in düşman tarafından yağma edildiğini, Türk ordusunun Adana'ya çekilmesiyle halkın büsbütün düşman elinde kalacağını, bu nedenle Antep'teki ailesini daha güvenli bir yere götürmeyi düşündüğünü söylemiştir. Bunun üzerine Atatürk, "Şehrinizde hiç mi adam kalmadı?" diye sormuş ve "Kendinizi savunmanın bir çaresine bakın," diye de eklemiştir. Ali Cenani Bey hayretle, "İyi ama nasıl, ne ile?" diye sorunca Atatürk, Cenani Bey'in gözlerinin içine bakarak, "Teşkilat yapın, kendinizi savunun, ben istediğiniz silahı veririm," demiştir. Yusuf Hikmet Bayur, Atatürk Hayatı ve Eseri, Ankara 1991, sayfa 188, Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çeviren Necdet Sender, 12. basım, İstanbul 1994, adı geçen eser sayfa 165, Meydan, adı geçen eser sayfa 68. Atatürk'ün isteğiyle ve yönlendirmesiyle harekete geçerek Atatürk'ün dağıttığı silahlara sarılan yurtseverler, Fransızlar Güney Anadolu'yu işgal ettiklerinde hemen direnişe geçmiştir. Mondros'a tepki. Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın çok ağır maddeleri vardır. Örneğin 7. maddede, "İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumda istedikleri herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir." 24. maddede ise, "Doğudaki 6 ilde karışıklık çıkarsa oralar işgal edilecektir," denmiştir. Ayrıca Osmanlı'nın bütün orduları dağıtılacak, bütün ağır silahlarına el konulacak, bütün yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları, telgraf hatları, demir yolları, tersaneleri ve tünelleri İtilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacaktır. Gerektiğinde İstanbul'da işgal edilebilecektir. Atatürk Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığını, Sadrazam ve Genelkurmay Başkanı Ahmet İzzet Paşa'nın 31 Ekim 1918 tarihli telgrafıyla öğrenmiş, antlaşmanın metnini ise 3 Kasım 1918'de görmüştür. Atatürk, 25 maddelik bu antlaşmayı incelediğinde şunları düşünmüştür. "Bu antlaşmayı baştan sona incelediğimde bende meydana gelen kanaat şu idi. Devlet-i Aliye-i Osmaniye bu antlaşma ile kendini kayıtsız şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştur. Yalnız razı olmamış, düşmanların memleketi işgali için ona yardım da vaat etmiştir. Bu beni çok hazin düşüncelere sevk etti." Atay, adı geçen eser sayfa 79. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı hükümeti komutanların bu antlaşma konusundaki görüşlerini sormuştur. Bu mütareke reddedilsin diyen tek komutan Atatürk'tür. Sadi Irmak, Atatürk, Bir Çağın Açılışı, İstanbul 1984, sayfa 385, Meydan, adı geçen eser, sayfa 53. Atatürk, antlaşmayı inceledikten hemen sonra, 3 Kasım 1918'de komutası altındaki 2. ve 7. kolordulara gönderdiği bir emirle, Suriye sınırının Osmanlı Devleti'nin Suriye vilayetinin kuzey sınırı olduğunu, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin esas hat olarak kabul edilmesi gerektiğini, mütareke şartlarının yeterince açık olmadığını, dolayısıyla yapılacak işgallere karşı uyanık olunmasını, Toros tünellerini işgal edecek İtilaf kuvvetlerinin yanına Türk kuvvetlerinin yerleştirilmeye çalışılmasını istemiştir. Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da 1919-1921, Ankara 1959, sayfa 65. Atatürk ayrıca komutasındaki birliklere gönderdiği emirlerde Mondros'un açık olmayan hükümleri nedeniyle dikkatli olunmasını istemiştir. Adana'daki hazırlıklar. Atatürk, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra 31 Ekim 1918'de Adana'ya gelerek Liman von Sanders'ten Yıldırım Orduları Komutanlığı'nı devralmıştır. Devir teslim töreni sırasında bir ara von Sanders, "Bizim için her şey bitti" deyince Atatürk, "Savaş müttefikler için bitmiş olabilir fakat bizi ilgilendiren savaş, İstiklal Savaşımız şimdi başlıyor" demiştir. Atatürk'ün 31 Ekim 1918'de Alman generalinin gözlerinin içine bakarak söylediği bu sözler kafasındaki direniş düşüncesinin en önemli kanıtıdır. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nı devralan Atatürk, karargahını Şakirpaşa'daki Hacı Seyit Ağa'nın bağ evinde kurmuş, şehir içinde de Muradiye Oteli'nde bir menzil kumandanlığı oluşturmuştur. Hatipoğlu adı geçen eser sayfa 69. Atatürk, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı görevine gelir gelmez, eldeki dağınık birlikleri derleyip toparlamaya başlamıştır. Her şeye rağmen kararlıdır. İngilizleri Halep önlerine mıhlamıştır ve onların daha içerilere girmesine asla izin vermeyecektir. Atatürk anılarında bu konudaki kararlılığını, "Elim altında bulunan iki ordunun arzu ettiğim tarzda güçlendirilmesi halinde bütün felaketlere rağmen Türk sesini işittirebileceğim kanaatindeyim. Bu yolda işe başladım" diyerek ifade etmiştir. Atay adı geçen eser sayfa 78. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bütün ağırlığına, eldeki kuvvetlerin bütün perişanlığına rağmen Atatürk büyük bir inançla Türk sesini işittirmeyi düşünebilmiştir. Atatürk bir taraftan emrindeki kuvvetleri derleyip toparlamaya çalışırken diğer taraftan da düşmanın Anadolu'ya ayak basmaması için gereken önlemleri almıştır. Atatürk'e kulak verelim. "Nitekim mütarekeden hemen sonra Halep ve Katma arasında ordumuzun süngüleriyle çizmiş olduğu hattı geçmek isteyen İngilizlere karşı derhal süngüyle karşı koymakta tereddüt göstermedim. Nitekim İskenderun körfezine yaklaşmak isteyen düşman donanmasına ateş emri verdim." Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 15, İstanbul 1998, sayfa 62. Atatürk dışında Mondros Ateşkes Antlaşması'na açıkça tepki gösteren iki komutan daha vardır. Bunlardan biri Irak cephesi komutanlarından Ali İhsan Sabis Paşa, diğeri de Kafkas cephesi komutanı Yakup Şevki Paşa'dır. İngilizler kısa bir süre sonra her iki komutanı da tutuklayarak Malta'ya sürgün etmiştir. Kafkas cephesi komutanı Yakup Şevki Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca bölgenin boşaltılması ve silahların teslim edilmesi emrini ağırdan almıştır. Bu nedenle Azerbaycan ve Dağıstan'da bulunan Türk kuvvetleri Ocak 1919 sonunda Batum'a gelmiştir. Yakup Şevki Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması gereği İtilaf devletlerine teslim edilmesi gereken silahların bir kısmını da bu bölgeyi korumak için kurulan Kafkas İslam Şuralarına dağıtmıştır. İngilizler hasta ve gözlerinden rahatsız olan Yakup Şevki Paşa'yı İstanbul'a çağırtmış ve tutuklayıp Malta'ya sürgün etmiştir. Atatürk bütün gücüyle Türk mevzileriyle İngiliz mevzileri arasındaki boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda 31 Ekim'de Reyhaniye'nin, 3 Kasım'da da Antakya'nın işgal edilmesi emrini vermiştir. Aynı gün bölgedeki askeri ve sivil yöneticilere Suriye'nin boşaltılmasını öngören bir önerge göndermiş ve Halep nüfusunun 1/4'ünün Arapça konuşan Türklerden oluştuğunu belirtmiştir. Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, İstanbul 1994, sayfa 181. Atatürk, Adana'da Yıldırım Orduları komutanı olduğu kısa sürede bir taraftan elindeki kuvvetleri organize etmiş, diğer taraftan da yetkilileri uyarmaya ve uyandırmaya çalışmıştır. Atatürk, Adana'da kaldığı yaklaşık 10 gün içerisinde Kurtuluş Savaşı'nın ön hazırlıklarına başlamıştır. İlk direniş yuvaları. Atatürk önce 7. Ordu, daha sonra da Yıldırım Orduları komutanı iken, emrindeki komutanlara Anadolu'nun muhtemel işgaline karşı halkı gizlice örgütlenme emri vermiştir. Atatürk, öteden beri tanıyıp güvendiği yakın cephe arkadaşlarıyla görüşmeler yapmış, daha o günlerde bir kurtuluş ekibi oluşturmaya çalışmıştır. Atatürk'ün komutasındaki 7. Ordu'ya bağlı 3. Kol Ordu'nun komutanı Miralay İsmet İnönü Bey, 20. Kol Ordu'nun komutanı ise Ali Fuat Cebesoy Paşa'dır. Atatürk daha önce Doğu Cephesi'nde 16. Kol Ordu komutanı olarak görev yaptığı sırada da Kazım Karabekir Paşa ile birlikte çalışmıştır. İleride Kurtuluş Savaşı için bir araya gelecek olan bu 4 paşadan 3'ü Suriye-Filistin cephesinde 7. Ordu içerisinde bir araya gelmiştir. Atatürk, Anadolu direnişi düşüncesini ilk olarak Adana'da Ali Fuat ve İsmet Paşalarla paylaşmıştır. Adana Mülakatı. 7. Ordu Komutanlığı'na vekalet eden Ali Fuat Paşa, İngiliz heyetiyle yaptığı görüşmelerde İngilizlerin mütareke hükümlerine uymayacaklarını anlamış, İngiliz isteklerini reddetmiş ve mayın tarama bahanesiyle İskenderun limanına giren iki İngiliz savaş gemisini İskenderun körfezinden uzaklaştırmıştır. Ali Fuat Paşa bu olup bitenleri Atatürk'e iletir etmez Atatürk, "Yarın Adana'ya teşrif ediniz. Sizinle mühim şeyler konuşacağım." diyerek Ali Fuat Paşa'yı Adana'ya çağırıp 4 Kasım 1918'de onunla bir görüşme yapmıştır. Adana mülakatı diye bilinen bu görüşmede Atatürk, Ali Fuat Paşa ile birkaç gündür Sadrazam Ahmet İzzet Paşa ile yaptığı yazışmalardan söz etmiş, Mondros'un bozulmasından korkan hükümetin tereddüt içinde olduğunu belirtmiş, ancak Ahmet İzzet Paşa hükümeti yerine kurulacak yeni bir hükümetin bu kadar bir varlık bile gösteremeyeceğini anlatmıştır. Daha sonra bu zor günlerde Anadolu'yu savunabilmek için birlikte hareket etmeyi ve ilk aşamada da Orta ve Güney Anadolu'da direniş yuvaları oluşturmayı teklif etmiştir. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları adlı anılarında bu görüşmeyi ayrıntılı olarak anlatmıştır. Şimdi Ali Fuat Paşa'ya kulak verelim. Vardığımız müşterek kanaat şu idi. İngilizler ve onu takip eden diğer İtilaf devletleri mütareke filan dinlemeyecekler, emrivakilerle memleketimizi işgal edecekler. Türk ordusunun hudut boylarındaki kısımlarını esir almaya kalkışacaklar veyahut bunları memleket içinde sokulmak zorunda bırakarak terhisini sağlayacaklardı. Vatanımızı her türlü müdafaa ve mukavemet vasıta ve imkanlarından mahrum bıraktıktan sonra arzularını zorla ve baskıyla kabul ettireceklerdi. Musul'un işgali ve İskenderun hadisesi ve nihayet İngiliz mütareke heyetinin yersiz talepleri bunun açık birer deliliydi. Padişah kendi tahtını düşünecekti. Mustafa Kemal Paşa, "Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır," dedi ve sonra aynı fikirde olup olmadığımı sordu. "Aramızda tam bir mutabakat var paşam," cevabını verdim. Evet, artık millet kendi hakkını kendisi arayacaktı. Pek memnun oldular. En mühim vazifenin şimdi bana düştüğünü, çünkü bugünlerde İngilizlerin bir baskısı neticesi olarak Yıldırım Ordular grubu ile muhtemelen 7. Ordu karargahının lağvedileceğini, kaldırılacağını, bu takdirde benim 20. kolordunun başında kalacağımı ve bu sayede ilk müdafaa tedbirlerimi alabileceğimi hatırlattı. İlk mukavemet direniş merkezini Kilikya'da kuracaktık. Aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktu. Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 2000, sayfa 44-45. Görüldüğü gibi Atatürk, güvenip inandığı çocukluk ve cephe arkadaşı Ali Fuat Paşa'yı çağırıp ona açıkça işgallere karşı direnişten söz etmiş ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk somut adımını Adana'da atmıştır. Atatürk, Ali Fuat Paşa'nın da aynı fikirde olduğunu görünce, "Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar yol göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır," demiştir. Atatürk'ün bu sözleri onun kurtuluş için bir halk hareketi başlatmayı planladığını göstermektedir. Atatürk daha 4 Kasım 1918'de milletin kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesinden söz etmektedir ki bunun iki anlamı vardır. Birincisi işgallere karşı harekete geçirmek, yani Kuvayi Milliye'yi başlatmak. İkincisi de saltanatı yıkarak yerine ulusal egemenliğe dayalı bir düzen kurmak. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk'ün bu sözlerini değerlendirirken, "Bence bu sözler yeni bir yolculuktan haber verir," demiş ve şöyle devam etmiştir. "Halbuki mütarekenin henüz 5. günüdür. Mütareke metnini eline alalı henüz 2 gün olmuştur. O gün karargahına 2 İngiliz heyeti gelmiştir. Demek ki devlet artık yenilmiştir. Ama o yine de hem milletten hem ordudan bahseder. Fakat millet nerede, ordu nerede? Millet çökmüştür, açtır, perişandır, yaralı da değil, ölüm halindedir. Hele harbin, savaşın artık sözünü bile işitmek istemez. Milleti teşkil eden şehirlerde, kasabalarda, köylerde yaşayan Türklerin adını sanını bile duymadıkları cephelere yıllardan beri yolladıkları çocuklarından geriye zaten ne döndü ki? Geriye ne dönecek ki? Hiç. Ama bir adam var. Bu adam Mustafa Kemal'dir." Aydemir, Adı Geçen Eser, sayfa 306-307. Atatürk'ün Ali Fuat Paşa'ya 20. Kolordu'nun başında kalacağını bu sayede ilk savunma tedbirlerini alabileceğini söylemesi de çok anlamlıdır. Çünkü Atatürk 20. Kolordu'nun dağıtılmayacağını tahmin etmiş ve haklı çıkmıştır. Gerçekten de kısa bir süre sonra Yıldırım orduları ve 7. Kolordu dağıtılmış ama 20. Kolordu'ya dokunulmamıştır ve bu kolordu Kurtuluş Savaşı yıllarında çok önemli bir işlev görmüştür. Ali Fuat Paşa Atatürk'le ortaklaşa verdikleri kararı hemen uygulamaya başlamış, böylece Kurtuluş Savaşı'nın ilk direniş yuvaları Adana'da kurulmuştur. Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda o günlerde Kilikya bölgesinde direniş için ne gibi çalışmalar yapıldığını yine Ali Fuat Paşa anılarında şöyle anlatmıştır. Adana bölgesinde ilk iş olarak ordunun subay ve erat kadrosu jandarmaya kaydırıldı. Bunların silah, araç ve gereçleri de tamamlandı. Bunun önemli nedeni şudur. Ateşkes antlaşmasına göre jandarma örgütü bulunduğu bölgede kalabilirdi. Fakat ordu kısımları görevlerinden alınıp terhis ediliyor ve evlerine, köylerine gönderiliyordu. Bir işgal emri karşısında Adana bölgesinin önemli yerlerinde direniş yuvaları hazırlandı. Cebesoy adı geçen eser sayfa 46. Özetlersek, ordunun terhisini engellemek için subay ve erler jandarma yapılmıştır. Ordunun silah ve araç gereçleri tamamlanmıştır. Adana bölgesinde direniş yuvaları hazırlanmıştır. 18. ayrımın sonu, sayfa 276.